Ayrım 14. Sayfa 116. 13. Sırları çözmeye çalışan adamın sırrı olur mu? Üniversiteye vardığımda vakit öğleye çoktan geçmişti ama kıdemli asansörümüz yine bozuk olduğu için fakültenin her gün tırmanması biraz daha zor gelen dik merdivenlerini oflaya puflaya çıkarken Nevzat'ın söylediklerini düşünüyordum hala. Cinayet masası şefinin beni fena halde faka bastırıp aslında siz de katil olabilirsiniz demeye getirdiği o zeka oyunundan sonra karmaşık duygular içindeyim. İki polis kahvelerini yudumlarken de güya önemsizmiş gibi görünen Nusret Hanım'la tarihe bakış açınızda tezatlıklar var mıydı? Hiç tartışır mıydınız gibi yem sorularla beni avlamaya çalışırlarken de alttan alta aklım hep aynı meseleyle meşguldü. Sahiden de onu hazırladığını zannettiğim Fatih düşmanı şu tez için öldürmüş olabilir miydim? Hiç sanmıyorum. Nusret'i kesinlikle kendi bencil nedenlerim yüzünden boğazlamış olmalıyım. Ama büyük bir salaklık yapmış, Nevzat'la bu konuda tartışmaya girmiş, durduk yere kuşkuları üzerime çekmiştim. Ah aptal kafa, ah sırf bu gereksiz tepkim yüzünden yakalanabilirdim. Asıl Nusret'le ilişkimizi öğrendiklerinde kopacaktı kıyamet. Hiç beklemeden takacaklardı kelepçeyi bileklerime. Sizi ele veren maktulle ilişkiniz oldu Müştak Bey. Büyük aşkınızı bizden saklamayacaktınız. Yok canım, bununla beni tutuklayamazlar. Ortalıkta ne bir tanık var, ne de bir kanıt, ne de bir cinayet aleti. Üstelik herkes Nusret'le ilişkimizin yıllar önce bittiğini biliyor. Bundan bahsetmemiş olmam çok da önemli olmasa gerek. Geriye tarih merakı olan bir başkomiserin akıllara zarar tezi kalıyor. Üstelik doğruluğundan kendisi bile emin değil. Kime anlatsa kahkahalarla güler. Bilmem kaçıncı katın merdivenlerinin ortasına gelmiştim fakat soluğum kesilmiş, nefes nefese kalmıştım. Babamla kayıt için üniversiteye gittiğimizde nasıl da keçi gibi tırmanıyordum bu basamakları birer ikişer. Hiç öyle olmamıştı. O zaman da eti budu yerinde bir genç irisi olduğumdan kan ter içinde kalmıştım. Ve babamın otoriter sesi kulaklığımda yankılanmıştı. Yüksel, yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya geliş hüner değildir. Yükseldik işte. Öğrenci girdiğimiz üniversiteye profesör olduk. Dahası var mı? Var. Nusret olmak. Sadece bu üniversiteye değil, dünyanın bütün üniversitelerine profesör olmak. Dünyanın bütün üniversitelerinin dik merdivenlerini dağ keçileri gibi tırım tırım tırmanmak. Ve o yaldızlı zirvede muhteşem yalnızlığı tatmak. O zirveye ulaşmak için pek çok şeyi göze almak. Ölmek ve öldürmek. Yok canım, o kadar da değil. Nusret kimi öldürdü ki? O kimsenin canını almadı. Yaptıysa da en azından biz bilmiyoruz ama dün gece onun hayatının amacı olarak gören kişi tarafından hunharca öldürüldü. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'e iftira atıyordu. Yine geldik aynı yere. Yine avara kasnak. Hayır efendim, hayır Nusret Hanım. Fatih babasını öldürmedi. Fatih değil, ikinci Mehmet. Neyse işte genç şehzade bu işi yapmadı. Öyle diyorum ama bir ara benim de aklım çelinmedi mi? Ben de onun gibi düşünmedim mi? Kulaklarımıza komplo gibi gelen bu sözlerin gerçek olabileceği üzerine kafa yormadım mı? Batı'nın ülkemiz üzerindeki komplolarını bozalım. Bir gençlik örgütünün duvara astığı afişi görünce toparlandım. Nefesim düzelmişti artık. Gözüme Mısır piramitlerinin basamakları gibi gelen merdivenleri yeniden tırmanmaya koyuldum. Yüksel, yüksel ki yerin bu yer değildir. Hala yükseliyordum ama trabzanları tutarak ilerleyebiliyordum ancak. Evet, Osmanlı'da Patreset, Fatih ve Baba Katilliği, Yüzyılın Tarih Projesi. Yazan Profesör Doktor Nusret Özgen. Bu çağ açan tezinizle bu yıl tarih alanındaki Nobel ödülünü İsveç Kraliyet Akademisi adına size takdim etmekten... Dur. Tarih alanında Nobel ödülü verilmiyor galiba. Hem daha Nusret'in böyle bir tezinin olup olmadığı bile kesin değil. Bence kesin. Nusret'in bir hazırlık içinde olduğu muhakkak. Biricik sevgilim, öyle eskimiş, üzerinde defalarca çalışılmış, açıkçası bayatlamış konularla ilgili hazırlıklar yapmaz. Çarpıcı bir konu bulmuştur. Çarpıcı. Bir sultanın öldürülmesinden daha çarpıcı ne olabilir? Hangi sultanın? Cinayetin işlendiği evde bulduğumuz kaynaklar ikinci Murad'ı gösteriyor. Baksana sıradan bir polis bile bunun farkına vardı. Yani böyle bir test çalışması mevcut. O zaman başım gerçekten belada demektir. Ayladaki saldırgan adamın sesini duyar gibi oldum üniversitenin yüksek tavanlarında. O zaman mı? Dalga mı geçiyorsun Müştak? Daha şimdiden burnuna kadar boka batmış durumdasın. Farkında değil misin? Sen birini öldürdün, Nusret'i. Eski sevgilin olmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. O bütün dünyanın ciddiye aldığı bir tarihçi. Bu davada bütün dünyanın ciddiye aldığı bir dava olacak. Tanık, delil, suç aleti olmaması seni kurtaramayacak. O başkomiseri görmedin mi? Sen üçüncü sayfadaki cinayet haberlerini bile okumaya koyar ki, korkarken o adam kanlı katilleri yakalamakla meşguldü. Daha içeri ilk girdiğinde daha senin o ezik, suçlu halini ilk fark ettiğinde anlamıştır katil olduğunu. Polis asla yakanı bırakmayacak. Kendini yıpratma, git teslim ol. Hayır diye bağırdım dünden beri ikide bir zihnime sızan, aklımı karıştırmaya çalışan adama. Hayır, muhtemelen sağ elimi de boşlukta sallamış olmalıyım. Sanırım bu nedenle, efendim hocam dedi yanımdan kız arkadaşıyla geçmekte olan sarışın bir erkek öğrenci. Bir şey mi dediniz? Yeşil gözlerinde çekingen bir merak. Yok yok evladım, sana demedim. Deli zannetmesin diye uydurdum, sesle düşünüyordum. Terbiyesini hiç bozmadan tatlı tatlı gülümsedi çocuk. Sonra da elini kız arkadaşının omuzuna atıp merdivenlerden inmeyi sürdürdü. Tıpkı yıllar önce benim Nusret'e yaptığım gibi. Kendini kandırma. Sen hiçbir zaman bu çocuk kadar cesur olamadın. Nerede sevgilinin omuzuna kolunu atıp herkesin gözü önünde merdivenlerden inmek? Sahi ben bu delikanlıyı tanıyor muydum? Gerçi yüzünü pek çıkaramamıştım ama inşallah öğrencilerimden biri değildi. Fil lakabı neyse de bir de çatlak ünvanı kazanmasaydık bari. Çocuğun uyarısının bir yararı olmuştu. Odamın bulunduğu koridora yaklaştığımı fark ettim. Yüksel, yüksel ki yerin bu yer değildir. Galiba yükselmenin sonuna gelmiştik. Bu 5 basamağı da çıkınca yükselerek eriştiğim profesörlük makamının, yani çalışma odamın bulunduğu koridora ulaşacaktım. En iyisi basamakları tırmanırken böylesi konuları hiç düşünmemekti. Ama mümkün müydü? İnsan düşünmeden durabilir miydi? Düşünce değil, önemli olan iradeydi. Çelik gibi iradesi olan bir ulusu kimse tarihten silip atamaz. Babamın mı yoksa Tahir Hakkı'nın mı sözleri? Eskiden olsa şıp diye hatırlardım. Neyse, bunu hatırlamasam da olur. Önemli olan kendimi toplamam, abuk sabuk düşüncelere kapılmamamdı. Yoksa karşılaştığım her insan kendisiyle sohbet ettiğimi sanacaktı. Şu sarışın öğrenci gibi. Bugün karşıya geçerken vapurda yanımda oturan şişman kadın. Böyle giderse fena papara yiyecektim birisinden. Belki de Şaziye ile konuşup yatıştırıcı birkaç hap. Tabii konuş da şıp diye anlasın gerçeği. Nereden anlayacakmış canım? Hiç merak etme, haberlerde Nusret'in öldüğünü duyar duymaz. Müştak, dün gece seni arayıp da bulamadığım saatlerde ne yapıyordun? Yürüyüşe çıkmıştım, yalanına da tutunamazdım artık. Belki de gerçekten anlatmalıydım ona. Çünkü artık olayları doğru değerlendirebildiğimden emin değildim. Baksana Nusret'in boynundaki gerdanlığı bile fark etmemişim. Bir de şu aralık kapı meselesi var. Peki ya yanılmıyorsam, ya benden sonra içeri gerçekten de biri girdiyse? Anahtarı olan biri. Ben gelmeden çok önce Nusret'i öldüren, boynundaki gerdanlığı alan ama sonra aklına ne geldiyse yeniden cinayet mahalline dönerek gerdanlığı halasının boynuna. Halasının mı? Sezgin mi yapmıştır bu işi? Başkomiser Nevzat bile ciddiye almadı bu ihtimali. Tek varis Sezgin. Bütün mal mülk ona kalacak. Parasal açıdan zor durumdaysa, ne bileyim mesela borcu varsa, mafyaya çek senet de imzalamıştır. Hırslı ya bu nesil, bir koyup beş alacaklar. Alamayınca da apartmanı satmak istedi. Nusret de olmaz deyince mektup açacağını kapıp, niye olmasın? Okumuyor muyuz bu tür olayları gazetelerin üçüncü sayfalarında, ben öleceğime halam ölsün diyerek? Yok canım, o kadar kolay mı insan öldürmek? Ama ben öldürdüm. Öldürdün mü? O anda gördüm koridordan şimşek gibi çıkan karaltıyı. Öyle sert bir omuz yerleştirdi ki sağ yanıma 20 yıllık çantam bir yana savruldu. Ben bir yana, üstelik dönüp bakmadı bile. Dikkat etsenize. Tıpkı bana çarptığı gibi aynı hızla kayboldu sola dönen koridorun loş karanlığında. Sesime kat görevlilerinden Ramiz yetişti. Müştak hocam, ne oldu size? Kendini bilmezin biri dedim doğrulurken. Çarpıp kaçtı. Kayboldu şu koridorda, tabakhaneye malzeme mi yetiştiriyor nedir? Duvarın dibine düşmüş olan deri çantamı kapıp getirdi emektar görevli. Saygı filan kalmadı hocam. Bu yeni nesil berbat. Öğrencilerden biri miydi emin değildim ama üniversitemizin demirbaşlarından Ramiz öyle olduğunu düşünüyordu. Geçenlerde kavga eden iki siyasi grubun arasında kalmış, az kalsın canından olacakmış zavallı. Eskiden başkalarına bulaşmazlardı. Ne davaları varsa birbirleriyle görürlerdi. Şimdi kim varsa ona saldırıyorlar. Ellerine de bu kadar döner bıçakları. Gözü o kadar korkmuştu ki en küçük bir olayda öğrencileri suçluyordu artık. Oysa bu olayın öğrencilerle ilgisi olduğunu sanmıyordum. Altı üstü kazaydı, acelesi olan kaba birinin yol açtığı basit bir kaza. Toparlanıp kalktım, çantamı almak için elimi uzattım. Taşısaydım Müştak hocam diye kibarlık etti Ramiz. Sarsıldınız biraz. Sağ ol, çanta bu kadar ağır değil. Bazı ders notları, hala ne için taşıdığımı bilemediğim bazı dosyalar, kadife kadının mide asidimi yatıştırması için hazırladığı bir sandviç. Çantamı yüklenip hafiften ağrımaya başlayan sağ ayağımı sürükleyerek 15 metre kadar ilerideki odama yürürken Ramiz az önce bana çarpan hüdüğün kaybolduğu koridora yönelmişti bile. Hala onu yakalayabileceğini mi umuyordu nedir? Ben ise hafiften sancıyan ayağımdan korkuyordum başıma iş açacak diye. Neyse ki korktuğum gibi olmadı, ayağımın ağrısı birkaç adım sonra tümüyle geçiverdi. Şanslıydım, düşerken duvara yaslanmıştım, yoksa maazallah bir yerimin kırılması işten bile değildi. Şaziye genetik olarak kemiklerimizin çok da sağlam olmadığını söyler dururdu. D vitamini de ihtiva eden kalsiyum almalı, sık sık da güneşe çıkmalıyız. Muhtemelen haklıydı. Zavallı anneannemin ölümü de bu kalça kırığı yüzünden olmuştu ya, Şaziye'nin öğüdüne uymakta yarar var diye düşünürken fark ettim kapının aralık olduğunu. Çalışma odamın kapısından bahsediyorum. O çirkin kahverengi ahşaptan, evet tıpkı Nusret'in hardal rengi ahşap odası gibi yarı yarıya aralıktı. Yoksa benim odamda bir ceset, Allah korusun, neler düşünüyorum ben öyle. Yoksa bizim Ramiz odayı temizliyordu da düştüğümü görünce, öyle olsa benimle birlikte odama kadar gelirdi. Heyecanlandıysa geri koşturup gitti. Şu sıralar onun da aklı kendisine pek yar değil ya, benimki gibi. Odamda neler yaşandığını merak etmeme rağmen adımlarımı hızlandıramıyordum. Ama ne olabilirdi ki? Bu sabah unutma krizine yakalandığıma göre birini daha katletme ihtimalim yoktu. Belli ki temizlik görevlilerinden biri işini bitirdikten sonra kapıyı açık unutmuştu. Tıpkı benim Nusret'in evinde işimi bitirdikten sonra yaptığım gibi. Yine de odamın önüne gelinceye kadar o tuhaf merakın aklımı kemirmesini engelleyemedim. Kapıyı usulca iterek temkinli adımlarla içeri girdim. Şükür sandalyemde beni bekleyen bir ceset yoktu. Neredeyse rahat bir nefes almak üzereydim ki masamın üzerine dağılmış kağıtları fark ettim. Hayır, işte ben bunu yapmazdım. Masamı asla böyle dağınık bırakarak odamdan çıkmazdım. Öfkelenerek odanın ortasına yürüdüm. Sadece masamın üzerine bütün çekmeceler boşaltılmış, bütün dosyalar karıştırılmıştı. Hiç kuşkuya yer yok. Birileri odamda bir şeyler aramıştı ama kim? Korkuyla ürperdim. Az önce bana çarpan adam. Demek ki acelesi yoktu. Yüzünü görmemem için öyle yangından mal kaçırır gibi, yüzünü görmek istemediğine göre tanıdık biri mi? Belki Ramiz de işin içindeydi. Polisler ona para vermiştir. Şu Müştak Hoca'nın odasını bir yokla bakalım. Nusret'i öldürdüğüne dair bir kanıt bulabilecek miyiz? Yok canım, polisler aramak istese bu işi kendileri yaparlardı. Hem Ramiz onca yıllık hukukumuzu hiçe sayarak. Bakışlarım masanın üzerinde sayfaları açık bırakılmış dosyaya kaydı. Bu da ne? Yıllar sonra özene bezene hazırladığım son araştırmam. Nusret'in telefonda bence kusursuz bir çalışma dediği Fatih'in kardeş katli fermanı hakkındaki tezim. Fıtrasit. Ya yine sultan, yine ölüm. Neyin peşinde bu adamlar, benden ne istiyorlar? Hala elimde duran çantamı iskemlenin üzerine bırakarak sayfaları açık dosyaya yaklaştım. Birkaç yıl önce yazdığım metni okumaya başladım. Fatih Sultan Mehmet'in Kanunname-i Ali Osman'ın hükümlerinden biri olarak yer alan kardeş katli üzerine sözlerinin içeriğini doğru kavramak için bu coğrafyada yaşamış önceki imparatorlukların hanedan ilişkilerine bakmak bir zorunluluktur. Gerek Hititlerde, gerekse Roma İmparatorluğunda zaman zaman kızışan taht kavgalarının kardeş kanının dökülmesine neden olduğu aşikardır. Evet, bu tez de aşikardı zaten. Gazetelerde yayınlandı, konferanslarda sunuldu. Gizlisi saklısı yoktu ki. İsteselerdi severek bir nüshasını verirdim. Zaten bilgisayarımda. O anda fark ettim bilgisayarımın mavi ekranını. Açık bir dosyadaki yazılar kar üzerindeki siyah lekeler gibi göz kırpıyordu bana. Şaziye hep böyle söylerdi. Bilgisayarına bir şifre koy, kimse girmesin diye. Ama bunu yapmam için bir neden yoktu ki. Ben sırları olan, en azından dün geceye kadar biri değildim ki. Ben bir bilim adamıydım, bir tarihçi. Sırları çözmeye çalışan adamın sırrı olur mu? Ekrana yaklaştım, şöyle yazıyordu. 1448 yılının Ocak ayında Gülbahar adında köle bir kız, sonradan Fatih diye anılacak 2. Mehmet'e bir oğlan doğurdu. Çocuğa Timur ordularına yenilmesine rağmen onurunu yere düşürmeyen Büyük Hakan Bayezid'in adı verildi. 2. Bayezid. Bu şehzade Fatih'in ölümünden sonra tahta geçecekti. Hoppala, 2. Bayezid de nereden çıkmıştı şimdi? Nereden çıkacak Fatih Sultan Mehmet bağlantısı? Yoksa bana gözdağı mı vermek istiyorlardı? Nusret'i sapında Fatih'in tuğrasının bulunduğu bir mektup açacağıyla öldürdüğünü biliyoruz. Ama bunu bilmeleri imkansızdı. Çünkü mektup açacağını dün gece Marmara'nın denizin sularına gömmüştüm. Bir dakika. Ya Nusret'i öldürdükten sonra, yani hala kendimde değilken, evden ayrıldığımda, şimdi odamı alt üst eden bu insanlar daireye girip cesedi buldularsa... Kuşkusuz, Nusret'in boynuna saplanmış mektup açacağını da görmüşlerdir. Birden odamın kapısının hala açık olduğunu fark ettim. Tıpkı Nusret'in evinde olduğu gibi panik içinde kapıya yöneldim ama kapatmadan önce duraksadım. Odamın talan edilmesini, özel hayatıma yapılan bu tecavüzü üniversite idaresine bildirmeyecek miydim? Bir soruşturma açılmasını istemeyecek miydim? Elbette bildirmeyeceksin aptal, dedi aynadaki adamın gergin sesi. Sen artık sırları olan bir adamsın. Seni ömür boyu hapse götürecek sırları olan bir adam. Sus ve kapını kapat. Ne diyebilirdim ki, doğru söylüyordu. Hemen kapattım kapımı, döndüm masanın üzerine saçılan kağıtları toparlamaya. Dosyaları yeniden dolaplara yerleştirmeye başladım ama aklım hala 2. Bayezid'deydi. 2. Murat'tan Fatih'in en büyük şehzadesine nasıl gelmiştik? Neyin peşindeydi bu adamlar? Adamlar değil, diye kükredi aynadaki deli bozuk adam. İyi de kim? Yahu sen sahiden alıklaştın. Kim olacak? Tabii Sezgin. Sezgin? Tamam, mantıklı. Diyelim ki bunları yapan o açgözlü yeğen. Ama beni gördüyse doğrudan polise giderdi. Neden beklesin? Daha da önemlisi, neden odamı talan etmeye kalksın? Böyle bir zahmete girmesine gerek yoktu ki. Hiçbir cinayet göründüğü kadar basit değildir. Aynadaki adam değil, hafızama yapışıp kalmış olan babam konuşuyordu. Dedektifin görevi o basitmiş gibi görünen nedenin ardındaki çetrefilli hakikati bulmaktır. Bu o sebepten bütün detayları, ama istisnasız bütün detayları etüt etmek zorundadır. Zihnimi kemirip duran aynadaki psikopatla polisiye müptelası babamı derhal kovdum zihnimin saydam toprağından. Hala bir yerlerde varlığını koruduğuna inandığım sağduyuya sığınmak istedim. Çantamı kaldırıp iskemleye yerleştim. Bilgisayarımın tuşlarına dokunarak mantıklı bir iş yapmaya başladım. Odama girenler bilgisayarımda en son neleri aramışlardı? Dokunduğum tuş isteklerimi ekranda sıralamaya başladı. İlk arama Fatih Sultan Mehmet. İkinci arama Sadrazam Çandarlı Halil. Üçüncü arama Şahabettin Paşa. Dördüncü arama Zanos Paşa. Beşinci arama II. Bayezid. Altıncı arama Cem Sultan. Yedinci arama yok. Yedinci arama yok. Hepsi bu kadar. Evet, merak edilen kişi Fatih Sultan Mehmet. Bu muhakkak. Ama neden II. Murat yok? Eğer odamı talan eden meçhul kişiler Nusret'in Fatih ve baba katilliği teziyle ilgili belgeler bulmak istiyorlarsa, neden öldürüldüğü düşünülen maktulü araştırmamışlar? Tuhaf. Gerçekten tuhaftı. Bilgisayarımın başından kalktım. Dosyaları yerine yerleştirdim. Açık duran çekmeceleri kapattım. Odam eski haline dönmüştü ama kafamın içi eskisinden daha karmaşıktı. Ve mantığım hala makul bir açıklamanın peşinde koşuyordu. Belki de sadece bir hırsızlık vakasıydı bu. Mahallemde yaşanan türden. İyi de bordrosu, maaşı belli olan bir profesörün odasında çalınmaya değer ne bulunabilirdi ki? Öyle de herkesin gözünde ben sıradan bir akademisyen değil, Serhazinzadelerden müştaktım. Bir zamanlar saraya safran taşıyan köklü bir ailenin en son erkek evladı. Sat sat bitmeyecek köşklerin, hanların iki varisinden biri. Kötü niyetli insanların iştahını kabartabilecek bir şahsiyet. Biliyor musun, Müştak Hoca ailesinin mücevherlerini üniversitedeki odasında saklıyormuş. İnanan çıkar mıydı buna? Bırak annemin mücevherlerinin olmasını, böyle değerli ziynet eşyalarının üniversite odalarında saklanacağına kim kâni olurdu? Mesela Ramiz. 3 çocuk okutuyor. O maaşla 5 kişilik aileye geçindirmesi mümkün mü? Ne yapıyorum ben böyle? Kadife kadını suçlayan teyzeme benzemeye başlamıştım. Ne güzel paylaşmıştı anneannem. Ondan daha fazla paranın olması onu suçlama hakkını sana vermez. Hayır, bu kadar kötü olamazdım. Hem işin içinde hırsızlar olsa bilgisayarda neden Fatih dönemini araştırsınlar? Hırsızların marifeti değil, bu gün gibi aşikar. Birileri kanlı bir entrika çeviriyor. Ben ahmak da bu belanın tam ortasına düştüm. Nusret'in ölümüyle mi? Belki, belki değil, muhakkak. Ama nasıl oldu bu? Sanırım Nusret'i öldürmem bir şekilde adamların işine yaradı. Tabii öldürdüysem. Öldürdüysem mi? Hani emindim bu cinayeti işlediğimden? Emindim ama Nevzat'ın söyledikleri de yabana atılır türden değil. Ben gördüğümde Nusret'in boynunda gerdanlık falan yoktu. Kapıyı da sıkıca kapatmıştım. Başkomiser bir gerdanlıktan bahsediyor. Kapı da açıktı diyor. Tamam, geçici unutkanlığım var. Tamam, şoka uğramıştım ama ne yaptığımı da bilmiyor değildim. Başka birisi daha olmalı o daireye giren. Muhtemelen bugün odamı karıştıran kişi. O zaman bu şahsın beni yakından tanıdığını söyleyebiliriz başkomiserim. Başkomiserim mi? Cinayet çözüyoruz ya, haliyle Nevzat'a başvurmak lazım. Ya başkomiserin yalan söylüyorsa, ağzını yoklamak için olmayan bir gerdanlıktan, aralık bir kapıdan bahsediyorsa, yapar mı? Niye yapmasın? Adam acımasız bir katilin peşinde. Aklımdan bunlar geçerken çalındı kapı. Tepeden tırnağa ürperdim. Yoksa odamı karıştıran adam mı? Yine mi? Gir dememi beklemeden tokmak çevrildi. Ne yapacağım, ne edeceğim diye telaş içinde etrafıma bakınırken açılan kapıda dün geceki Freud'lu kabusumun kahramanlarından Erol'un yakışıklı yüzü göründü. Merhaba hocam. Heyecanlı bir sesle konuşuyordu. Duydunuz mu? Nusret'ten bahsediyordu tabii. Duydum duydum, korkunç bir olay. Teklifsizce masama yaklaştı. Şok oldum hocam ya. Kim, ne istedi bu kadından? Sesine gizemli bir hava verdi. Daha birkaç gün önce birlikteydik. Evine davet etmişti beni. Yoksa bu oğlan da mı gelecekti dün akşam? Ne zaman için davet etmişti? Omzunu silkti. Yani genel olarak diyorum. Bir gün bana gelsene demişti. İyi kadındı aslında. Tahir Hoca da çok üzüldü, çok da kızdı. Konferansa girmeden önce bizi acayip aşladı. Özellikle de Çetin'i. Niye Çetin'i? Dün akşam telefonu kapalıymış, bir türlü ulaşamamış hoca. Bulsaymış Nusret Hanım'a yollayacakmış. İhtiyacım olduğu zaman ortalıkta görünmezsiniz zaten dedi. Dün gece aklıma takılan soruyu dile getirdim. Çetin'le Nusret tartışmışlar değil mi? Kestane rengi gözlerini kaçırdı. Bilmiyorum, benim olaydan haberim yok. Bal gibi biliyordu. O sebepten konuyu değiştirdi zaten. Neyse ki katil yakalanmış. İşte bu gerçek bir sürprizdi benim için. Yakalanmış mı? Kimmiş? Yeğeni. Yeğeni öldürmüş hocam. Öyle diyorlarmış, mirasa konmak için. Siz tanır mıydınız? Adamı gözaltına almışlar. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyordum. Hiç değilse emin olmak istedim. Sezgin'i mi gözaltına almışlar? Evet, Sezgin. Tahir Hoca'ya öyle söylemişler. Kim söylemiş? Polis. İşte bu ilginç. Tahir Hoca ile görüşmüşler ha. Halbuki Nevzat hocadan bir haber gibiydi. Neler sordular acaba, hakkında konuşmuşlardır, yoksa o uyanık başkomiser bu sabah Tahir Hakkı ismini duyunca niye heyecanlanmış gibi davransın? Niye olacak? Sezgin kadar şüphelendikleri bir zanlı daha olduğu için. Tabii o kişi de benim. Belki Nusret'le ilişkimi bile biliyorlardı da. Tabii ya. Konuşmamızın başından beri oynamışlar benimle. Hocaya ne sorduklarını öğrenebilsem. Evine mi gitmişler Tahir Hakkı'nın? Yok, telefonla konuştular bir saat kadar önce. Ben de yanındaydım. Konferans için hocayı almıştım evinden. Arabadayken aradı polis. Yanılmışım. Günahını aldık Nevzat'ın. Demek benimle görüştükten sonra hocayı aradılar. Tabii Sezgin'i de benim verdiğim bilgiler sonucunda gözaltına aldılar. İyi de yalan söylemedim ki. Katil Sezgin demedim ki. Ne fark eder? Senin işlediğin cinayet yüzünden suçsuz bir insan baskı altında. Bir de utanmadan Nevzat'ı suçluyorsun. Yok, hocayı suçlamıyorlar. Zaten siz hocanın yemeğe neden gitmediğini anlatmışsınız. Sadece konuşmak istiyorlar. Sözleştiler, konferanstan sonra yüz yüze görüşecekler. Ne konferansı? Hocanın fetih gezilerinden biri mi? Hayranlıkla gülümsedi. Fetih gezisi yarın. Tahir Hakkı da enerji biter mi hocam? Konferansın konusu 2. Mehmet'in 2. kez tahta çıkışı. Tam da üzerine kafa patlattığım konu. Belki de Nusret'in ölümüne neden olan konu. Eğer 2. Mehmet'i baba katilliğiyle suçlayacaksa o dönemi incelemek zorundaydı. Rastlantının bu kadarı da fazla. Ne zaman saptanmıştı bu konferansın konusu? Aradaki bağlantıyı anlayamayan Erol şaşırmıştı. Bilmem, dönem başında herhalde. Niye sordunuz? Hiç diye geçiştirdim. Ben de konuyu değiştirsem iyi olacaktı. Polisler üniversiteye mi gelecek Tahir Hoca ile konuşmak için diyorum. Evet, okula gelecekler. Hoca, konferansım var, dinleyicileri yüzüstü bırakamam deyince soruşturmayı yürüten başkomiser de siz yorulmayın biz okula geliriz demiş. Tahir Bey de bu yüzden yolladı ya beni size. Müştak gelsin konferanstan sonra konuşalım, polisler neler sordu bana bir anlatsın dedi.